Ayrım 10. Enver Murat Bardakçı, sayfa 114. Türk subayların eğittikleri direnişçilere karşı pek bir şey yapamayan ve iç kısımlara doğru fazla ilerleyemeyen İtalya, 1912 ilkbaharında bu defa 12 adayı işgal etti. 4 hafta içerisinde adaların tamamı elimizden çıktı, hatta İtalyan savaş gemileri bir ara Çanakkale istihkamlarını bile zorladı. Enver'in Mustafa Kemal'e seneler sonra 1. Dünya Savaşı'nın ardından çıktığı sürgünü sırasında yazdığı mektupların birinde geçen "Maalesef Trablus'tan beri bildiğim ahlaki şahsiyenizin, şahsi ahlakınızın, bugün vardığınız mevkide bile tebeddül edemediğini, değişmediğini görüyorum" şeklindeki ifadesi o günlerde aralarında bir tatsızlık çıktığını gösteriyor. Derne'de Enver'in komutası altında görev yapan Mustafa Kemal de ileriki senelerde girişilen Sarıkamış Harekatı'na karşı çıktığı için Enver'in "Hocam olmasaydınız sizi idam ettirirdim" deyip görevden aldığı 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa'nın kardeşi Mithat Bey'e 1912'nin 21 aralığında Selanik'ten gönderdiği mektubunda Libya'ya gidişinden "serseriyane bir karar" diye bahsedecekti. "Bir sene evvel Selanik'ten İstanbul'a celbedildiğim, çağrıldığım zaman sizin İstanbul'da bulunmayışınız mülakata mani, görüşmeye engel teşkil etmişti. İtalya harbi üzerine pek ani bir kararı serseriyane ile Derne'ye gitmiştim. Orada sulh akdedildiği, imzalandığı zaman burada da felaketleri tevalisini, ardı ardı devam etmesini hissettim. Avrupa tarihi ile avdet ettim, yolu ile döndüm." 31 Mart isyanının bastırılmasından sonra kurulan hükümetlerde önemli bakanlıkları elinde bulunduran İttihat ve Terakki, Sadrazam Said Paşa'nın 1912'nin 16 Temmuz'unda istifası ile iktidardan düştü. Sadrazamın istifasında ve dolayısıyla İttihatçıların iktidarı kaybetmelerinde muhalif askerlerin teşkil ettiği Halasker Zabitan grubundan gelen baskılarında önemli rolü vardı. Devletin ve Enver'in Libya'daki mücadelesi daha büyük bir felaket yüzünden son buldu. Balkan Harbi'nin patlaması ile Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ın teşkil ettiği blok 1912 Ekim'inde Osmanlı İmparatorluğu'na harp ilan etti. İlk savaş ilanını 8 Ekim 1912'de Karadağ yaptı ve bloğa mensup diğer memleketlerin de 10 gün içerisinde ard arda harp ilanları ile Balkanlar tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Libya'daki subaylar patlayan savaş üzerine İtalyan işgalinden sonra başlatmış oldukları direnişi kabilelere devrederek çeşitli yollarla kimisi yine Mısır, kimisi de Avrupa üzerinden İstanbul'a döndüler ve cephelerde görev aldılar. Libya'da bulunduğu sırada rütbesi binbaşılıktan yarbaylığa yükselmiş olan Enver'de dönüşünde Çatalca taraflarındaki 10. Kolordu'nun kurmay başkanlığına getirildi. Balkanlarda ve Libya'da aynı anda mücadelede takati bulunmayan Baba Ali, İtalya ile 15 Ekim'de Lozan'da barış imzalamak ve Libya'yı İtalyanlara terk etmek zorunda kaldı. İtalya, işgali altında tuttuğu 12 adayı Libya'ya karşılık boşaltma taahhütü vermişti ama Yunan işgaline uğrayabileceği bahanesiyle sözünde durmayınca 12 ada elimizden tamamen çıktı. Cephelerde ise felaketler birbirini takip ediyordu. Asker gırtlağına kadar politikaya batmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklar ve ilk ana vatanı olan Rumeli, Edirne'de dahil olmak üzere 7,5 ay içerisinde elimizden çıktı. Bulgar ordusu gelip Çatalca'ya kadar dayandı. O günlerde İstanbul'da bir hükümet değişikliği daha yaşandı. İtalya ile Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından 2 hafta sonra 29 Ekim 1912'de Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa istifa etti ve yerini Abdülhamit zamanında 3 defa sadarete gelmiş olan Kamil Paşa aldı. Cephelerdeki vaziyet biraz sakinleşmiş, geçici ateşkesler yapılmıştı ama her tarafta bir dedikodu fısıldanır olmuştu. Kamil Paşa hükümetinin Çatalca'da bekleyen ve İstanbul'a neredeyse girmek üzere olan Bulgarları durdurabilmek için Edirne'yi vermeye hazırlandı. Enver bu söylentinin hayata geçmemesi için iddiatçı arkadaşları ile beraber 1913'ün 23 Ocağı'nda Baba Ali'yi bastı. Sadrazam Kamil Paşa'ya istifa mektubunu yazdırıp Dolmabahçe Sarayı'na Sultan Reşat'a götürdü ve saraydan elinde Mahmut Şevket Paşa'nın sadaret fermanı ile çıktı. Baskın sadece iddiatçıların arasındaki bir sır değildi. Zamanın hükümdarı Sultan Reşat da baskından bir yakını vasıtasıyla önceden haberdar edilmişti. İddiatçılar yaşlı hükümdarın hadiseyi işittiğinde heyecanlanmaması için Babali'yi basıp hükümeti devirecekleri konusunda bilgilendirmişler. Sultan Reşat her şey olup bittikten sonra ben biliyordum, haberim vardı demiş. Kendine verilen sırrı saklayabildiğini göstermiş ve baskından söz ederken elhamdülillah memleket kurtuldu diye dua etmişti. Enver baskın sabahı saat 7'de pek tahmin edilmeyecek bir iş yaptı. Almanya'ya Maria Sari'ye yine Fransızca bir mektup yazdı ve Allah'a dua ediyorum, eğer projem Türkiye'ye mutluluk getirmezse beni öldürmesi için dua ediyorum dedi. 3 gün sonra 28 Ocak'taki mektubunda da baskının nasıl olduğunu anlatıp vatanını kurtarmak için her şeyin üstesinden geleceğini söyleyecekti. Darbem ile ilgili teferruat istiyorsunuz. Yanımda atıyla Halil Paşa ve bana sadık 10 kişiyle birlikte yürürken titremiyordum. Nereye yürüdüğümü biliyordum ve Babali muhafızlarının ateş etmek için tüfeklerini doldurduklarını gördüğümde de ellerim titremiyordu. Onları durdurmak için tek bir emrim yetti ve beni selamlayarak geçmeme izin verdiler. Yalnız içeride bir yaver ateş ederek arkadaşlarımdan birini öldürdü. Etrafımda vızıldayan kurşunlar beni durduramadı ve çeyrek saat içinde her şey bitmişti. Kamil istifasını vermişti, tesadüfen, kısmet, Nazım iki yaveriyle yerde yatıyordu. İşleri yoluna koymak için yarım saat hükmettikten sonra, yani ordu kumandanı İstanbul muhafızı polis şefi ki yeni hükümet kurulduktan sonra aynı kalacak geçici bir dahiliye nazırı ve Babali kumandanı olarak da Halil'i tayin ettikten sonra saraya döndüm. 4 saattir yabancılar, Avrupalılar vesaire hiçbir haber alamadıklarında yeni heyet-i vükela Mahmut Şevket'in riyasetinde hiç vakit kaybetmeden çalışıyordu. Teferruatı sizinle karşı karşıya oturduğumuzda da anlatacağım. Vatanımın şerefini kurtardığımı henüz söyleyemem. Çünkü Mahmut Şevket'in yeterince gözü pek olup olmayacağından emin değilim. Şimdi harbe girmek için yanlış bir adım atmasını bekliyorum. Ondan sonra zaferi nasıl garanti edebileceğimi biliyorum. Maalesef askerlerin büyük bir kısmı suçtan yana. Belki benim yaptığımı kıskandıklarındandır. Dernede dolap çevirenler şimdi aynı şeyi burada yapıyorlar. Ama orada olduğu gibi burada da vatanımı kurtarmak için her şeyin üstesinden geleceğim. Şimdilik 24 saatte 36 saat çalışıyorum. Bu beni eğlendiriyor. Kendimi her zamankinden daha dinç hissediyorum. Babali baskından sonra sadarete gelen Mahmut Şevket Paşa'nın iyi işler yapacağı, her şeyi düzelteceği, hatta işgale uğrayan topraklardan bazılarını da geri alacağı ümit ediliyordu ama bütün ümitler boşa çıktı. Ve Galip Balkan memleketleri ile 30 Mayıs 1913'te Londra'da imzalanan anlaşma ile Edirne bile Bulgarlara terk edildi. O günleri gerçekçi şekilde anlatan en mühim belgelerden biri Mahmut Şevket Paşa'nın bizzat kaleme aldığı günlüğüdür. Ve Osmanlı tarihinin günlük tutmuş tek sadrazamı olan Paşa'nın yazdıkları devletin içerisinde bulunduğu aczi, perişanlığı ve çaresizliği bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Sadece sivil idare değil, ordu da acizdir ve siyasete batmıştır. Rütbeleri albaydan daha düşük olan subaylar en üst rütbedeki paşaları ile didişmekte, kendilerine kumandan olarak tayin edilecek kişileri bile karşı çıkmakta ve bunu zamanın Harbiye Nazırı'na mektup ile açıkça yazmakta. Harbiye Nazırı ise bu gibi çekişmelerde sadece arabuluculuk edebilmektedir. Orduya böyle bir bölünmüşlüğün hakim olmasının neticesinde ard arda mağlubiyetler gelmiş, imparatorluğun kuruluş dönemindeki ilk anavatanı olan toprakların da peş peşe elden çıkması üzerine devlete artık bir ver kurtul politikası hakim olmuştur. İmparatorluğun bekasını ve İstanbul'un elde kalmasını sağlamanın tek yolunun sadece toprak vermekten geçtiğine inanılmakta, asırlar boyunca Türk vatanı olan yerlerin hatta Edirne'nin bile elden çıkması kurtuluş çaresi olarak görülmektedir. Rüşvet ve yolsuzluk başını almış gitmiştir. Maliye iflastan da beter bir haldedir. Askeri ve sivil harcamalar için elzem ve acil olan kaynakların ya devlet gelirlerinin üzerine bir çeşit haciz ve icra memuru gibi çöreklenmiş olan düğünü umumiyeden sağlanmasına çalışılmakta veya demiryolu, liman, seyri sefain ve hatta toprak terki gibi tavizler karşılığında Avrupa'dan teminine uğraşılmaktadır. Bulgar ordusu payitaht İstanbul'a dayanmıştır. Devlet sivil idarede bile aciz içerisindedir. Stratejik mevkilere getirilecek yabancı müfettişler aranmakta ve hemen her konuda Avrupalı elçilerin fikirleri alınmaktadır. Düveli Muazzama denen büyük Avrupa devletlerinin İstanbul'daki büyük elçileri hemen her işe zaten müdahalede bulunurlarken, hükümet elçilikleri gücendirmeden ve muvaffakatlerini almadan hiçbir iş edememektedir ve her alanda dikkatli bir denge politikası yürütmek zorundadır. İmparatorluğun sadrazamı, yani Mahmut Şevket Paşa, bazı günler daha sadaretteki yahut Harbiye nezaretindeki makamına gitmeden önce sabahları Avrupa sefaretlerini ziyaret etmekte, elçilikler veya elçi kadar güçlü ve yetkili olan elçilik tercümanları ile fikir teatisinde bulunmakta, nabız yoklamaktadır. Ve yabancı elçilikler hanedanı alakadar eden ailevi işlere bile karışmaktadırlar. Devletin tepesindekilere gelince, padişah da dahil olmak üzere bol bol dedikodu yapmakta ve birbirleri hakkında ağızlarına geleni söylemektedirler. Mesela zamanın hükümdarı Sultan Reşat, Ahmet Muhtar Paşa için pek kıskanç bir ihtiyardır. Mahmut Şevket Paşa da aciz olduğu kadar hasut demektedir. Ahmet Muhtar Paşa ise eski sadrazamlardan Kamil Paşa'nın, Eban Cet Çıfıt, eski Şeyhülislam cemaatin efendinin de ahlaken çıfıt olduğunu söylemektedir. Sultan Reşat, veliahtı olan Yusuf İzzettin Efendi'nin gözünde zaaf sahibi ve iktidarsızdır. Babali baskını ile devredilip memleketi olan Mısır'a gönderilen sabık sadrazam Kamil Paşa, 87 yaşında olmasına rağmen Mahmut Şevket Paşa'ya göre 25 yaşındaki bir muhterise benzemektedir. Dirayetsiz, ilimsiz, tahsilsiz, eski ihtiyar bir Türk paşasıdır. Hırs içerisinde hala sadaret peşinde koşup entrikalarla uğraşmaktadır ve memleketin kurtulması için Allah'ın her şeyden önce Kamil Paşa'nın canını alması lazımdır. Zira paşanın fesat ve entrika ile mala mal olan hayatı memleket için en büyük musibettir ve memleket ancak fesat menbaı olan bu adamın ölmesiyle kurtulabilir. Mahmut Şevket Paşa bu kanaatini Sultan Reşat'a da açıkça söylemektedir. Esat Paşa da Mahmut Şevket Paşa'ya göre ahlaksız bir adamdır ve kendisinden her türlü melanet beklenebilir. Emanuel Karasu gevezedir. Preveze'nin sabık mebuslarından Hamdi Bey ise Arnavut mebusları arasında edepsizliğiyle şöhret bulmuş ve riyakarane sözler eden alçak bir adamdır. Diğer paşalar da birbirleri hakkında demediklerini bırakmamaktadırlar. Osman Nizami Paşa'ya sorarsanız Reşit Paşa gündüzleri öğleden sonra saat 2'de kalkıp 4.30'a kadar tuvaletini yapmakta, Hakkı Paşa Londra'da zamparalık etmektedir. Hariciye Nazırı Sayit Halim Paşa da Van Kumandanı Cabir Paşa'nın ayyaş, fasık ve cahil olduğunu söylemektedir. Mahmut Şevket Paşa, kendisini Babali baskının ardından sadaret makamına getiren iddiatçılardan da hoşlanmamakta, hatta nefret etmektedir. Parlamentoda bazen iddiatçı, umdeleri destekler gibi görünmesine rağmen günlüğünde iddiatçıların artık adam olamayacakları kanaati bende büsbütün tesis etti. Bu kadar felaketler üzerine hiç de akıl erdiremeyecekleri ve erdirmedikleri umur-u askeriyeye bile müdahaleden vazgeçmiyorlar idi ve bu suretle idariyi memleket edebileceklerini zannediyorlardı şeklindeki ifadelerin yanı sıra mecnun ve beyinsiz olduklarını, söz dinlemediklerini, adam olamayacaklarını yazmakta, iddiatçıların muhaliflerinden de rezil ve ahlaksız diye bahsetmektedir. Paşa'nın günlüğünde sonraki senelerde önemli mevkilere gelecek olan iki genç subay, Enver ve Mustafa Kemal Beyler hakkında da kayıtlar vardır. Mahmut Şevket Paşa birbirlerinden hoşlanmadıklarını ve çekiştiklerini yazmakta, Enver'in daha önemli bir vazifeye tayini söz konusu olduğunda Mustafa Kemal'in Fethi Bey ile beraber bu tayine karşı çıktığını, hatta istifaya kalktığını anlatmaktadır. Enver ise Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam yapmış olmalarından dolayı pişmandır ve baskından 5 gün sonra 28 Ocak 1913'te Berlin'e yazdığı mektupta sıkıntıların hala çaresini aramakta olduğunu söylemektedir. Kamil'i devirip yerine biraz cesur, Mahmut Şevket Paşa'yı geçirerek her şeyi kurtarabileceğimi zannediyordum. Ama heyhat, bu kadar saydım erkan-ı harp başkanımız her şeyi kendisiyle sürükleyebilecek bir ödlek çıktı. Düşünün sevgili, mücadeleye tek başıma girebilmek için bütün bu kötülükleri bertaraf etmem lazım. Kendimde bütün bir Bulgar ordusuna karşı koyacak gücü buluyorum. Ah, yine de zor sevgili dostum. Bu kadar şeyi göze aldıktan sonra bile vatanım için istediğim şeyi garanti edecek emin bir yol bulmuş değilim. Evet, şimdi her şey evvelkinden biraz daha iyi gidiyor ama tuttuğum yolu mutlaka takip etmek istiyorum. Zaman o kadar az ki. İncil'deki Der Globe kann Berge wachsen, iman dağları oynatır cümlesi bize pek yardım edemez. Neyse ki bir yolunu bulmaya çalışacağım. Mahmut Şevket Paşa'nın sadareti sadece 4 ay 19 gün sürdü. Paşa 11 Haziran 1913'te divan yolunda uğradığı bir suikaste can verdi ve cinayete karıştıkları gerekçesiyle tevkif edilip yargılanan 12 kişi idam edildiler. Cinayet, İttihat ve Terakki'nin iktidarı 5 sene boyunca artık tek başına sahip olması ile neticelendi. Muhalefet susturuldu. Aralarında politikacıların, gazetecilerin, askerlerin ve hatta sabıkalı adi suçların bulunduğu 800'den fazla muhalif Bahri Cedid vapuru ile Sinop'a sürüldü. Ve bu toplu sürgünü daha sonra başka sürgünler takip etti. Başlayan bu yeni baskı düzeni bir yerde Balkan Harbi'nde uğranan büyük yenilginin ardından bir toparlanma çabası gibiydi. Enver'in yıldızı itaatçıların suikastin ardından iktidarı elde etmeleriyle daha çabuk ve daha parlak şekilde yükselmeye başlayacak, yeni ünvanlar ve yüksek rütbeler birbirini takip edecekti. Önce Edirne Fatih'i oldu. Balkan devletlerinin Osmanlı'dan ele geçirdikleri toprakları paylaşamayıp birbirlerine girmelerinden istifade ederek 22 Temmuz'da Edirne'ye girdi. Hürriyet kahramanı ve İslam mücahidi ünvanlarının yanına bu defa Edirne Fatihi ünvanı ilave edildi. Ama partizanlık sadece halkı değil, orduyu da öylesine bölmüştü ki İttihatçıların muhalifleri Enver Edirne'yi kurtaracağına şehir Bulgar'da kalsa daha iyiydi diyor, askeri kesim de Edirne'nin fethedilmediği, Enver'in boş bir şehre girdiği konuşuluyordu. İmparatorluğun o sırada Genelkurmay Başkanı olan Ahmet İzzet Paşa da çok seneler sonra yayınlanan hatıralarında Bulgarların Edirne'yi Enver'in girişinden birkaç saat önce terk etmiş olduklarını yazacaktı. Benim Çorlu'dan Vükela Meclisi'ne çağrıldığımı haber alan Enver Bey, karargahta bulunan Kaymakam Cemil Bey'e ileriye hareket için ısrar etmem gerektiğini telefonla söylemiş. Vükela Meclisi toplanmazdan önce Cemal Paşa da gelip aynı tavsiyede bulunmak istemişse de meselenin kendisine ait olmadığı cevabını almıştır. Fakat işin içinde bu kadarcık bulunmasına rağmen Cemal Paşa'yı da bazı gazeteler Edirne Fatihleri arasına sokmuştur. İli hareket emrinde pek tabii olarak Abuk Paşa ordusuna 40 kilise 40'ları ile Hurşit Paşa ordusuna Edirne, Fahri Paşa ordusuna Demet Toka istikametleri verilmişti. Hurşit Paşa'nın Kurmay Başkanı Enver Bey'in ordunun ilerisindeki süvariyle gitmesi için istediği izin esirgenmedi. Bu zat oldukça hızlı bir hareketle Edirne'ye geceleyin vararak Bulgarların birkaç saat önce terk etmiş oldukları şehri işgal etti. Bu durumdan başkumandanlığı haberdar etmezden önce başarıyı telgraflarla memleketin dört bucağına yaydı. İşte Enver Paşa'nın Edirne Fatih ile ünvanını ele geçirmesinin sır ve hikmeti. Fakat geçen kış esnasında bu zatla yoldaşlarının telkin ve zorlamalarına uyulmuş olsaydı Edirne'yi geri almak değil, memleketin geri kalan kısmını korumak için bile elde asker kalmamış olacağından okuyucuların emin olmalarını rica ederim. İttihat ve Terakki'nin asker kanadının sözü en fazla geçen mensubu artık Enver idi. Ama henüz yarbaydı. Yükselmesi lazımdı ve hızlı şekilde yükseldi. 15 Aralık 1913'te Miralay yani albay yapıldı. 3 hafta sonra 3 Ocak 1914'te o zamanın Tuğ Generalliği olan Mirlivalı'a getirildi. İttihat ve Terakki'nin baskısı ile önce Harbiye Nazırı, hemen ardından da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı oldu. Enver bütün bu makamlar ile rütbelere çıktığında, yani imparatorluğun Harbiye Nazırı, Genelkurmay Başkanı ve Başkumandan Vekili olduğunda sadece 33 yaşındaydı ve bir sene sonra savaş sırasında 1 Eylül 1915'te Ferik yani Kor General, 23 Ekim 1917'de de Or General demek olan 1. Ferik yapılacaktı. Artık sadece İttihat ve Terakki'nin değil, devletin de en güçlü kişisiydi. Üstelik nikahında paşa üniforması giymiş ve saraya da damat olmuştu. Daha alt rütbelerde bulunduğu günlerde bile önemli işler yapan Enver, Harbiye Nazırlığında yani askerin ve aynı zamanda da devletin en güçlü adamı olduğu dönemde daha önemli işler, mesela orduda ciddi bir reform yaptı. Abdülhamit zamanında atıl bırakılan ordu Balkan Harbi'nde perişan olmuştu. Mağlubiyette savaş yeteneğinin büyük ölçüde kaybedilmiş olmanın yanında rütbelerin liyakata göre değil, saraya bağlılığa göre dağıtılmasının ve dolayısıyla paşa enflasyonunda rolü vardı. Enver öncelikle üst düzey komuta kadrosunda geniş bir temizlik yaptı. Yüzlerce paşayı emekliye sevk etti ve vazifelerinde bıraktıklarının çoğunun rütbesini de asıl olmaları gereken yere getirdi, yani indirdi. Savaştan sonra iş başına gelen hükümetlerden bazılarının başında bulunan damat Ferit Paşa bu uygulamayı değiştirip Enver'in vazifeden aldığı paşalardan bazılarını yeniden iş başına getirecek. Bu askerlerden biri olan ve 1912'de Selanik'i Yunan birliklerine teslim eden Tahsin Paşa, Yunan işgali öncesinde İzmir'e askeri vali olarak tayin edilecekti. Enver Paşa'nın başkumandan vekilliği döneminde hakkında yapılmış en tarafsız ve gerçekçi yorum, Paşa'nın 1,5 sene boyunca mahiyetinde bulunmuş olan İsmet İnönü'nün hatıralarındadır ve İnönü orduda yapılan tasfiyenin faydalarını şöyle anlatır. Enver Paşa Balkan Harbi'ni yapan orduyu kamilen değiştirmiş ve yeni bir ordu kurmuştur. Muharebede bulunan kumandanların hemen hepsi emekliye ayrılmış ve yeni orduda miralaylardan kolordu komutanı, kaymakamlardan tümen komutanı ve yeni generallerden ordu komutanı tayin edilmiştir. Kurmay kadroları daha küçük rütbelerin eline geçmiştir. Esirlikten dönen subay heyetleri içinde süratle tasfiye yapılmıştır. Ancak böyle bir tasfiye Enver Paşa'nın elinde nispetle en az haksızlıkla yapılmıştır denilebilir. Yeni ordunun kurulmasında ve bu ordunun ümitsizlikten kurtulup yeni bir çalışma şevkine sahip olmasında Enver Paşa'nın kuvvetli disiplini amil olmuştur. Bu ordu ile Balkan Harbi'ni yapan Sultan Hamit ordusunun hiçbir alakası yoktur. Yeni ordu Balkan Harbi'ndeki ordudan belki ilk defa, belki üç defa daha ıslah edilmiştir. Yüzbaşılar, binbaşılar birinci derecede kilit yerlerine geldiler. Yarbaylar, tümen komutanı oldular. Albaylar, kolordu kumandanı oldu. Bu genç subay kadrosu canla başla çalıştı ve yeniden düzenlenen ordu ile Cihan Harbi'ne girdik. Yapılan bir başka önemli reform, Balkan Harbi senelerinde siyasetin batağına dalmış olan askerin politikadan uzaklaştırılmasıdır. Enver Bey'in şöhreti yalnız kahramanlığından gelmiyordu. İyi bir erkan-ı harp zabiti olarak kabul ediliyor ve özellikle şahsi ahlak bakımından örnek tanınan meziyetleriyle saygı görüyordu. Meşrutiyetle beraber gelen siyaset münakaşaları taraflarından birinin subaylara istinat etmesiyle vahim ve haşim bir şekil almıştır. Ordunun siyasete iştirak etmesinin ihtilal esnasında zaruri olan hali ihtilalin başarılmasını müteakip bir türlü kesilememiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti alıştığı subaylardan ayrılmayı gözüne kestiremiyordu. Bu hal hem siyasi hayatı, siyasi tartışmaları zehirliyor hem de orduyu içinden ayrılığa zorlayarak onu mütemadiyen ve ruhen kemirip yıpratıyordu. Balkan Harbi'nden sonra Harbiye Nezaretine gelen Enver Paşa, subayların cemiyet içinde bir teşkilat olmasını ortadan kaldırmıştı. Enver Paşa bu tasfiyeyi yaptıktan sonra bütün gücünü orduyu siyasetten ayırmaya hasretti. Çok yakın arkadaşlarını, beraber ihtilalde bulunmuş kimseleri, aralarında küçük rütbede olanlar da dahil hepsini ordudan çıkardı. Bunlara dışarıda vazifeler bulundu. Kendilerine itibar edildi. Bir kısmına parti içinde işler verildi. Hülasa siyaset yapmış, siyasete heves etmiş olanları ordu içinde bırakmadı. Bu hareketi yapmak şarttı. Bu sedlerin hepsi bertaraf edildi ve kumanda mekanizması muntazam işler hale geldi. İnönü, Enver'in hatırasına her zaman saygı göstermiş, kişiliğinden iyi bir asker, iyi bir subay, iyi bir insan olarak cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir. Asker vasıfları bakımından vazife sever, çalışkan ve korku nedir bilmez müstesna bir kahraman olarak askerliğin aradığı ölçülerin en yukarı seviyesinde yer almıştır diye bahsetmiş ama hayal ölçülerinin seviyesinde kaldığını söylemiştir. Enver Paşa imparatorluğun kaderinde birinci derecede rol oynamış olan insandır. İttihat ve Terakki'nin muvaffakiyetinde, prestijinin muhafazasında ve nihayet Balkan Harbi'nden sonra Harbiye Nazırı olarak doğrudan doğruya girişli teşebbüslerle rolü hep birinci derecededir. Memleketin Cihan Harbi'ne girmesini sağlayan odur. Bütün harp esnasında onun stratejik fikirleri birinci derecede rol oynamış, harbin sevk ve idaresine hakim olmuştur. Enver Paşa şahsi meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir subay, iyi bir insan olarak cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan, insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir. Asker vasıfları bakımından vazife sever, çalışkan ve korku nedir bilmez, müstesna bir kahraman olarak askerliğin aradığı ölçülerin en yukarı seviyesinde yer almıştır. Kumandan olarak Enver Paşa'nın görüşü, kavrayışı, sevk ve idaresi muayyen bir hududa kadar işlemiş, o hududa eriştikten sonra kendi hayal ölçülerinin seviyesinde kalmıştır. Başkumandan olduğu halde kendisinin doğrudan doğruya vazifesi dahilinde değilken Sarıkamış Muharebesi gibi büyük bir hareketi bizzat idare etmeye heves etmiş, büyük başarılar kazanacağını sanmıştır. Sonunda kendi adını da, memleketin ordusunu da bu seferin akıbetinde büyük felaketlere uğratmıştır. Müteakip seferlerde de anlayış ve sevk idare bakımından yüksek bir seviye göstermez. Enver Paşa'nın Alman askeri heyetiyle münasebetlerinde Almanlara tamamıyla tabi olduğu söylenemez. Bilakis Almanlar ondan daima çekinir ve onu memnun etmeye çalışırlardı. Ancak kendisi zayıfladıkça askeri kabiliyetlerinin ve vasıtalarının mahdut olduğunu anlamaya, öğrenmeye başladıktan sonra nihayet Alman sevk ve idaresinin bir vasıtası haline gelmesi zaruri olmuştur. Enver'in ve İttihat Terakki'nin askeri alanda yaptıkları en önemli yenilik bunlardır. Yani rütbelerini saraya bağlılıkla almış olan üst düzey subayları emekli etmeleri, siyasetin içerisindeki orduyu politikanın dışına çekip savaş gücünü yükseltmeleri ve bunların yanı sıra hem askere ve hem de millete uzun senelerdir unutmuş oldukları bazı kavramları tekrar hatırlatmalarıdır. Sultan Vahdettin'in tabiriyle Ali'nin külahının Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirilmesi şeklinde tavizci, teslimiyetçi ve meseleleri zamana yayma temeline dayalı Abdülhamit dönemi politikası terk edilmiş, bunun yerine dinamik kararlar alma adeti geçmiştir. Memleket eski asırlarda olduğu gibi kendisine güvenmeye ve yapılan haksızlıklara karşı sesini yükseltmeye başlamıştır. Ama senelerin getirdiği zayıflığa bütün çabalara rağmen tam olarak son verilememiştir. Avrupa'nın dünya harbine girdiği günlerde Türkiye'nin vaziyeti budur. Gelecekten bir şeyler beklenmektedir. İttihatçılar kendilerinden emindirler. Orduda yeni düzenlemeler yapılmıştır ama değişiklikler çok kısa bir müddet içerisinde ve aceleyle hayata geçirildiği için zorluklar ve büyük noksanlar hala mevcuttur. Ve devletin tek başına kalmasından ürkülmekte, bir güce dayanma ihtiyacı hissedilmektedir. 10. ayrımın sonu sayfa 124.